Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم تعملون بصير صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Tir 1401, Hicri Kameri 21 Zilhicce 1443 ve Miladi Takvimle 21 Temmuz 2022 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sunacağım akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile Tahran'daki üçlü zirve konusunda yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Şia tarihinin büyük alimleri ve İran'ın dua harikaları adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Suriye Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ile görüştü. Tümgeneral Bakri, İran'a saldırı hayalinin düşmanın zihninden silineceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batı Asya bölgesinin toplu güvenlik için bölgesel dostluk ve işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Türkiye, Tahran'daki görüşmeleri olumlu değerlendirdi. Irak Dışişleri Bakanı, Zaho'daki saldırının Türkiye tarafından yapıldığını belirtirken, Türkiye, Iraklı sivillere saldırmadık dedi. Ve İran Zaho bölgesindeki saldırıyı kınadı. Şimdi haberler. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Tahran'daki temasları devam ediyor. Bu bağlamda Miktad, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir ile görüştü. Görüşmede Muhbir, İran ile Suriye'nin çeşitli alanlarda ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı. İran için Suriye'nin güvenliği, bağımsızlığı ve bütünlüğünün özel önem arz ettiğini söyleyen muhbir, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaklaşımının Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden ibaret olduğunu, terörle mücadelenin bu ülkenin toprak bütünlüğüne zarar vermemesi gerektiğini ifade etti. Muhbir sözlerinin devamında, İran ile Suriye'nin ekonomik münasebetlerinin siyasi ilişkilerine paralel olarak gelişmesi gerektiğinin altını çizdi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı da İran'ın terörizme karşı savaşta tüm boyutlarda Suriye'ye yardım ettiğine temas edip, Amerika'nın İran ve Suriye halklarına karşı yaptırımlarını ekonomik terörizm olarak niteleyerek, bu gibi zalimce ve tek taraflı eylemlerin savaş suçu ve insanlık karşıtı eylem sayıldığını vurguladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Koordinatörü Muhammed Sadık Fazli, İran, Türkiye ve Suriye güvenliğinin birbirine kenetlenmiş olduğunu kaydetti. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İranlı yetkili, bölge ülkelerinin güvenlik endişelerinin giderilmesinin müzakere ve diyalog yolu ile elde edilebileceğini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim buna vurgu yaptığını söyledi. Fazli başka bir tweette Suriye'nin durumu ve Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki varlığı ve bu ülkenin petrol gibi kaynaklarını yağmalamasına işaretle Suriye toprak bütünlüğünün her türlü ihlali ve Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki müdahaleci varlığı ve Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalamasının bu ülke için hasar ve tüm bölge güvenliği için tehdit sayıldığını belirtti. İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri, eğer düşman İran'a saldırıyı zerre kadar aklından geçirirse bile, böyle bir hayale cesaret etme bile onların aklından silinecektir, dedi. 40 yıllık Soğuk Savaş dönemindeki gelişmeleri, Soğuk Savaş sonrası Amerika'nın tek kutuplu hegemonyasının çöküşe geçmesini, Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki 1 trilyon dolarlık harcamalarının sonuçsuz kalmasına, Çin'in gücünü arttırmasına ve Rusya'nın Pasifik'ten çıktığına değinen General Bakri, bütün bu olayların hepsi dünyanın yeni bir geçişe aşamaya girdiğini sözlerini gözleri önüne sermektedir, diye belirtti. İran'ın elverişli duruma gelmesi ve fırsatların tehditleri üstün geldiği döneme girmesiyle düşmanın maksimum baskı binasının temellerinin teker teker yıkıldığına dikkati çeken General Bakri, bu durumda silahlı kuvvetlerin rolü diğer unsurlarla birlikte çok önemli ve belirleyici olmuştur, diye ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Batı Asya bölgesinde güvenliğin sağlanması için bölge ülkelerinin işbirliği ve dostluğuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgemiz toplu güvenliği sağlamak için sahte ittifaklar ve etkisiz savunma sistemlerinin yerine dostluk ve işbirliğine ihtiyacı var. Barış, istikrar ve ortak kalkınma dış müdahale olmaksızın toplu diyalog ve işbirliği yoluyla sağlanabilir ifadelerine yer verdi. Kenani dün düzenlediği basın toplantısında bölge ülkeleri fırsatçılık peşinde olan dış güçlerin tekliflerine ihtiyacı yok. Bölgemiz, bölge halkının cebinden giden sahte ittifaklara ve etkisiz savunma sistemlerine ihtiyaç duymuyor. Bunun tersine daha fazla dostluğa ve bölgesel bir toplu güvenlik mekanizmasına ihtiyacı var. Batı Asya bölgesi ve Fars Körfezi bölge milletleriyle ülkelerin evidir, demişti. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagaryan, İran'ın yaptırımları aşma deneyiminin Rusya Federasyonu öğretici olup talep edilebileceğini söyledi. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Jagaryan, İranlı ortaklarıyla Batı'nın yaptırımları konusundaki istişarelerin uzun süredir devam ettiğini işaretle, İranlıların Batı'nın yasa dışı yaptırımlarını kendilerinin ifade ettiği gibi delmekte işin duayeni olduklarını kaydetti. Rus Büyükelçi, ülkesinin İran ile yaptırımları aşma konusunda müzakere halinde olduğunu belirtti. Daha önce de Kremlin, İran ve Rusya'nın yaptırımlarını etkisini minimuma indirmek için işbirliği yapma fırsatına sahip olduğunu bildirmişti. Moskova, Tahran ile ilişkilere büyük önem verdiğini ve iki ülkenin cumhurbaşkanlarının sürekli şekilde temasta olduğunu vurgulamıştı. Tahran, evvelsi gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7.915 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.593'e, vaka sayısı ise 7.304.550'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 728'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.071.005'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'ın ev sahibinde gerçekleşen İran-Türkiye-Rusya üçlü zirvesini değerlendirdi. TRT Haber'in özel röportaj konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu Tahran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen İran-Türkiye-Rusya üçlü zirvesine ilişkin Tahran'da üçlü görüşmeler son derece faydalı oldu. Her şeyden önce Covid salgını sebebiyle epeydir ikili yüz yüze fiziki görüşmeler gerçekleştirilmemişti. İran'la Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının yedincisini gerçekleştirdik dedi. Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti. Bu üçlü toplantıdan önce ikili görüşmelerde tabii İran ile geçtiğimiz sene ticaret hacmimizde tekrar bir artış yaşandı. %71 civarında bir artış. Fakat bizim 30 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Bu hedefimize ulaşmak için hangi adımlar atmamız lazım? İlave gaz, yarın nükleer anlaşma olursa petrolün de yaptırımlardan çıkmasıyla beraber petrol ithalatı, bizim İran'a satabileceğimiz ürünler, mevcut boru hatlarının genişletilmesi, enerjiyle ilgili işbirliğinin yanı sıra diğer alanlarda da işbirliğimizi, ekonomik işbirliğimizi güçlendirmemiz lazım. Bakan Çavuşoğlu, biliyorsunuz terör ortak belamız. Bizde PKK, İran'da PEJAK, Suriye'de YPG-PYD, aynı terör örgütünün değişik isimleri. Bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Kaçak göçle ilgili hangi tedbirler ilave almamız lazım? Bunların görüşmeleri oldu. İkili anlaşmalar imzaladık ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetinin Zahu bölgesinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Duhok vilayetinin Zahu bölgesine düzenlenen saldırıyı kınayarak, bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerini, Bağdat hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İran'ın Irak'ta istikrar ve güvenliğe desteğini yineleyen Kenani, İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görmekte ve bu konuda yardımını esirgemeyecektir, dedi. Irak'ın kuzeyinde Duhok bölgesinde Zahu'daki bir tatil beldesine düzenlenen saldırıda ikisi çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi ise saldırıyla ilgili olarak Türkiye'yi suçladı ve karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır, dedi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, ülkenin kuzeyindeki Duhok'un Zahu bölgesindeki saldırı hakkında yeni detaylar paylaştı. Zahu'da incelemelerde bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, TSK bombardımanı nedeniyle ölü sayısının 9'a yükseldiğini söyledi. Duhok'un Zahu ilçesi, Derkar kasabasına bağlı Pereks köyü dün öğle saatlerinde havan topları ile bombalandı. Rudav'ın haberine göre Irak Başbakanı Mustafa Kazemi'nin talimatı ile bölgeye giden Fuat Hüseyin, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hüseyin, bu trajik olaydan dolayı şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu Irak halkına karşı ciddi ve açık bir suçtur. Bu huzurlu turizm köyü Türk topçusu tarafından bombalandı. Köy 4 top mermisiyle hedef alındı. Saldırıda 9 vatandaşımız şehit oldu. Aralarında çocuklarında bulunduğu 31 kişi de yaralandı, dedi. Türkiye ve PKK kendi iç çekişme ve çatışmalarını Kürdistan bölgesi topraklarına taşıyor diyen Hüseyin, Türkiye Irak'taki askeri operasyonları durdurmalı, Irak halkından özür dilemeli, şehit ve yaralıların ailelerine tazminat ödemeli ve tazmin etmelidir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türkiye'nin Irak-Kürt Bölgesi Yönetimi İKB'ye ve Irak topraklarındaki askeri operasyonların durdurulması için tüm diplomatik yollara başvuracağını söyledi. Hüseyin, meşru müdafaa konusu hukuki bir görev ve uluslararası hukukun bir parçasıdır. Türk hükümeti ve Türk ordusu kendilerini savunacaklarını söylüyor. Ancak huzur içinde bir köyü bombalayıp sivilleri ve turistleri öldürmek meşru müdafaa değil, diye konuştu. Fuat Hüseyin, Türkiye ile Irak'ın tarihi, coğrafi ve ekonomik ilişkileri olduğunu hatırlatarak, Türkiye ile Irak arasındaki sorunları çözmek için her zaman diyalog yolunu esas aldık. Türk topraklarında askeri operasyonların devam etmesi kabul edilemez. Askeri operasyonlar ve Türk ordusu ile PKK arasındaki çatışma temelde bir iç çatışmadır. İKB'ye ve Irak'a ihraç edilmiştir. Sonuçları ise Irak halkı için bir felakettir, dedi. Dün öğle saatlerinden sonra Dohuk'un Zaho bölgesinde bir tatil köyüne düzenlenen saldırının ardından Irak Başbakanı bugün ülkede ulusal yas ilan etti. Iraklı yetkililerin bildirdiğine göre dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zaho'daki bir tatil yerine düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocuk ve kadınlar dahil en az 9 kişi hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Irak'ta Türkiye'ye karşı itirazlar ve kınama dalgaları yükselmekte. Şimdiye kadar birçok Iraklı siyasetçi, önde gelen şahıs ve seçkin kişiler Türkiye'nin bu eylemini kınadı. Bu bağlamda öfkeli Iraklılar Necef'te Türkiye'nin vize verdiği ofise saldırıp Türkiye'nin bayrağını indirdiler. Bağdat'ta da Türkiye'nin büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenleyerek bu ülkenin bayrağını indirip ateşe verdiler. Eylemciler sloganlar atarak Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki saldırıları ve askeri varlığını kınadılar. Basra ve Nasiriye kentlerinde de benzer gösteri düzenlendi. Bu arada Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, Zaho'daki tatil yerinin bombalanmasının ardından bugün ülkede ulusal yas ilan etti. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi başkanlığında Irak Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplanarak Türkiye'nin saldırısının sonuçlarını ele aldı. Toplantıda Türkiye'nin büyükelçisinin dışişlerine çağrılması, Ankara'nın özür dilemesi ve askerlerini Irak'tan çekmesine ilişkin karar alındı. Irak Fetih İttifakı Başkanı Hadi Amiri, Bağdat yönetiminden Türkiye'nin Zaho'daki tatil yerine saldırısına tepki olarak bu ülkenin Türkiye ile sınırlarını derhal kapatmasını istedi. Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin kuzeyindeki Zaho'daki bir tatil yerine düzenlediği ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlandığı saldırının ardından Irak Fetih İttifakı Başkanı Hadi Amiri, Bağdat yönetiminden Türkiye ile sınırları kapatmasını istedi. Geçmişteki gibi bu gibi hasmane ve artan tavır karşısında bu cinayeti kınamakla yetinmedikleri gibi ülkenin egemenliğini ve vatandaşlarının can güvenliğini korumak için ulusal yaklaşım sergilemeleri gerektiğini ifade eden amiri, Irak'taki Türk firmalarının faaliyetinin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Bu iğrenç cinayet karşısında sessiz kalan veya göz ardı eden veya izah etmeye çalışanların, katiller ve saldırganların ortağı olduğunu ifade eden amiri, bu kişilerin ülkeye ve vatandaşlara ihanet etmekte olduğunu kaydetti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu ülkenin Irak'ta sivillere ait noktalara saldırmadığını ifade etti. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, askeri uzmanların Zaho'daki saldırının Türkiye'nin işi olduğunu doğruladığını bildirirken, Ankara yönetimi ise Irak'ta sivil noktalara saldırının Türkiye tarafından gerçekleşmediğini ifade etti. Türkiye'nin hiçbir zaman sivilleri hedef almadığını söyleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası camianın bunu bildiğini kaydetti. Terörizme karşı bölgesel işbirliğine vurgu yapan Çavuşoğlu, PKK'nın sürekli olarak sivilleri hedef aldığını ve Sincar bölgesinde de izlediği sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada da Dohuk'taki saldırıyı bir terör eylemi niteleyerek saldırının PKK tarafından gerçekleştiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu sırasında 11 PKK-YPG üyesi daha etkisiz hale getirildi. Suriye yönetiminin tepkileri ve itirazlarına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye topraklarındaki operasyon ve saldırıları devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde 11 PKK üyesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildiği belirtti. Açıklamada PKK'ya karşı operasyonun durmadan devam edeceğine vurgu yapıldı. Türkiye'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4. reaktörün temel atma töreni düzenlendi. Törene Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rus Atom Genel Müdürü Alexey Lihachev katıldı. Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli bugün Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın katılımıyla atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı konuşmada, Tahran zirvesi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında gerçekleşen görüşmede Akkuyu'nun gündeme getirildiğini belirtti. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları ikinci toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahibinde bugün İstanbul'da yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, müşterik gayretlerle olgunlaşacak bu girişimimizin parlamentolar arası işbirliğini daha da zenginleştirerek ülkelerimize önemli faydalar getireceğini ve somut projelere hayat vereceğini olan inancım sonsuzdur dedi. Şentop beyannameyi okuduktan sonra yaptığı değerlendirmede İstanbul Beyannamesi'nin üçlü meclis başkanları platformu altındaki ortak faaliyetleri açısından yapıcı ve yol gösterici bir adım olacağına inandığını söyledi. Küresel ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon döngüsü sonunda Avrupa Merkez Bankası'nı da politika değiştirmek zorunda bıraktı. Amerika'da Fed ve diğer gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının izinden giden Avrupa Merkez Bankası son 11 yılın ilk faiz artımını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan arttırarak 2011 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, yayılan yeni söylentilerin aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının hayli iyi olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Tahran toplantısının bölgesel konularda diplomasinin kullanılmasına vurgu yapmasıyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti'nin başkenti Tahran, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in katılımıyla düzenlenen 7. Astana Süreci Garantör Ülkeleri Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İran, Rusya ve Türkiye'nin girişimleri sonucu gelişen Astana Süreci, Suriye krizinin çözümü için başlatılan bir süreçtir. Üç ülke temsilcileri, Suriye yönetimi ve muhalefet temsilcileriyle birlikte şimdiye kadar 18 kez ve üç ülke devlet başkanları ise Tahran zirvesinden önce 6 kez aynı masa etrafına toplanmıştır. Bu görüşmelerin sonucu olarak Suriye'de gerilimin azaltılması, bölgelerin oluşturulması, Suriyeli göçmenlerin evlerine dönmesi ve çatışma bölgelerinde yaşayan Suriyelilere insani yardımların gönderilmesi sağlanmıştır. Suriye Anayasası'nın hazırlanması da Astana toplantılarında takip edilmekte. Tahran'dan önceki Astana Süreci Garantör Ülkeler Zirvesi 2 sene önce sanal olarak düzenlenmişti. 7. Astana Süreci toplantısı öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Kürt milislere karşı operasyon düzenleneceğine dair tehditte bulunmuştu. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya ise Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyona karşı çıkarak bu gibi eylemlerin bölgede istikrarsızlığa yol açacağı uyarısında bulundular. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde Suriye'nin kuzeyine askeri saldırının mutlaka Suriye, Türkiye ve bölgenin aleyhine ve teröristlerin lehine olacağını belirterek Suriye yönetimi tarafından beklenen siyasi girişiminde gerçekleştirilmeyeceğini vurguladı. Tahran'daki Astana Süreci Zirvesi'nin sonuç bildirisinde de İran, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve saygı gösterilmesi için daha fazla koordinasyon sağlanması gerektiği, Suriye göçmenlerin geri dönmesine yardım edilmesi, terörle mücadelenin sürmesi, yasa dışı özerkliğe ve de Suriye'nin kaynaklarının yağmalanmasına karşı çıkılmasına vurgu yapıldı. Tahran'da üçlü zirve Suriye gündemiyle ve Astana sürecinin devamında düzenlenmiş olsa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyaretinin gündemi sadece Suriye konusu ile kısıtlı kalmadı. Amerika Başkanı Joe Biden'in Batı Asya'yı düzenlediği ziyaretin ardından gerçekleşen Tahran'daki görüşmeler ve Putin ile Erdoğan'ın İran ziyareti dünyada daha geniş yankı bularak Biden'in işgal toprakları ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretini gölgesi altına almış oldu. Buna ilaveten İran İslam Cumhuriyeti, Ermenistan sınırları konusunda her türlü jeopolitiğin değişmesi ile ilgili muhalefetini Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirdi. Bu toplantılar İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkelerine işbirliği ve etkileşim mesajı vermesi açısından da önemli sayılıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Arap yetkililerinin Cidde toplantısında İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurmaya yönelik mesaj ve açıklamalarına gösterdiği tepkide, İran'ın kendine açılan elleri sıktığını ve dış politikasında komşulara öncelik vererek komşularla ilişkileri geliştirmeye ve pekiştirmeye doğru hareket ettiğini vurguladı. Tahran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in huzurunda imzalanan 8 işbirliği mütabakat zaptı ve anlaşması iki ülkenin işbirliğine büyük katkı sağlayacağı düşüncesini bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Sri Lanka'nın yeni cumhurbaşkanı seçilmesi ve devam eden anlaşmazlıklarla ilgili. Ekonomik ve siyasi krizdeki ülkenin 225 üyeli parlamentosunda yapılan gizli oylamada hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılan ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa eden 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa yerine gelecek isim belirlendi. Oylamada Ranil Wickremesinghe 82'ye karşı 134 oyla parti rakibi Dulas Alhapromayı mağlup ederek devlet başkanı seçildi. Seçimde Wickremesinghe'nin yanı sıra muhalefetin önde gelen isimlerinden eski bakan ve hükümet sözcüsü Dulas Alhaproma ile parlamentodaki Marksist kanadın lideri Anura Kumara Vidaskaya yarıştı. Oylamadan galibiyetle çıkan Wickremesinghe, normal şartlarda görev süresi 2024'te dolması gereken eski cumhurbaşkanının geriye kalan 2 yıl boyunca görev yapacak. Wickremesinghe 1999 ve 2005 devlet başkanı seçimlerinde de aday olmuş ancak seçilmemişti. Uzmanlar ise Sri Lanka'da başlayan itirazların yeni cumhurbaşkanının seçilmesiyle son bulacağını düşünmüyorlar. Sri Lanka'da vatandaşlar ülkenin ekonomik iflasından kaynaklanan mevcut krizin başarısız ve yetersiz yöneticilerin yanlış politikaların sonucu olduğunu bildiriyorlar. Yeni cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından parlamento önünde toplanan eylemciler sloganlar atarak Wickremesinghe cumhurbaşkanı protesto ettiler. Bu durum ülkede toplumsal gerilim ve eylemlerin kolay kolay bitmeyeceğini gösteriyor. Sri Lanka halkına göre Wickremesinghe ve Rajapaksa aile yönetiminin ülkede derin toplumsal ve ekonomik krizlere yol açtığını düşünüyorlar. Wickremesinghe'nin Sri Lanka'nın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, parlamentonun bu ülke halkının ülkede siyasi düzende yer alan yöneticilerin değişmesi gerektiğine dair mesajını anlamadığını gösteriyor. Bu seçim ülkede itirazların daha da büyümesine yol açabilir çünkü aile dışı yönetim dönemine geçilmesine ilişkin ümitler suya düşmüş oluyor. Buna ilaveten Sri Lanka parlamentosunun Wickremesinghe'yi yeni cumhurbaşkanı olarak seçme kararıyla ülkedeki siyasi, toplumsal ve ekonomik krizin azalması için aydın bir vizyon ortaya koymadı. Eylemcilere göre geçtiğimiz senelerde iktidarda olan isimler ve yöneticiler dışında yeni bir yönetimin iktidara gelmediği sürece ülkede kriz bitmeyecek, belki daha da artacaktır. Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşadığı Sri Lanka'da göstericiler 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Protestocular eski Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti. Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa oradan ayrılarak yurt dışına firar etmişti. Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti. Sri Lanka'nın 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülke tarihinin gördüğü en kötü krizde yakıt, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin tükenmeye başlaması üzerine Rajapaksa'nın kardeşleri ve yeğeni daha önce bakanlık görevlerinden istifa etmişti. 1950'li yıllardan beri ticaret dengesi, kriz ve borçlanma ile karşı karşıya kalan Sri Lanka, ihracat ile ithalat arasındaki farkı, dışarıdan borç aldığı dolarlar, turizm geliri ve yabancı işçilerin nakit havaleleriyle kapatmayı başarmıştı. Ancak son 3 senede korona salgını ve turizmden kaynaklanan gelirin azalması ve bu ülkenin kredi çekme çatısının dolması sonucu söz konusu yöntem de işe yaramadı. Rajapaksa'nın 2019 yılının vergiyi azaltma ve kimyasal gübre ithalatının durdurulması için 2021'deki talimatı, tarım ürünlerinin fiyatının artmasına, bunun da ülkedeki ekonomik krizin daha da büyümesine yol açtı. Wickremesinghe'nin yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle de bu ülkede ekonomik kriz ve itirazların son bulacağı düşünülmüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Dünkü sohbetimizde Tahran'da düzenlenen üçlü zirveyle ilgili Sahin Şerifi ile yaptığımız röportajın birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Zaman kısıtlılığından dolayı ikinci ve son bölümünü bugünkü yayında sizlere sunuyoruz. Konu hakkında röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sayın Şerifi, şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Rehber Hamine'yi ile görüştüğünde Rehber Hamine'yi şöyle söylediler ki Türkiye Suriye'nin kuzeyine yönelik herhangi bir operasyonda bulunursa bunun bölgemize, Türkiye'ye ve aslında Suriye için zararlı olacak ve daha doğrusu hiçbir çıkarı elde etmeyecektir hiçbir ülke için. Şimdi buradan hareketle Sayın Erdoğan'ın da üçlü zirvedeki açıklamalarına baktığımızda Türkiye terörle mücadelede ve terörün kökünü söküp atmakta kararlıyız şeklinde bir mesaj vermesini, siz mevcut koşullarda özellikle Suriye'deki Türkiye'nin devam eden, cereyan eden bu operasyonlarla ilgili nasıl buluyorsunuz?
Elbette terörizmle mübarizede bir şart yoktu. Yani terörizmle mübarize eylemek bütün ölçelerin borcudu. Terörizmin söküp atmak bölgenin, bölge ölçelerinin hamısının borcudu. El-ele vermelidirler ve teşrik-i mesaiyeleyip bu meseleni hallelemelidirler. Bunda söz yok. Ama aslına bakanda Suriye'de olan teröristler yalnız Kürtler mi? Kürtler de mi? Yani YPG, PYD Suriye'de bunlar Kürt asillidiler. Yani onlardan sonra başka bir terörizm grup yok mu? Mesela En-Nusra terörist diyor mu? Ya Tahrir-i Şam terörist diyor mu? Ya bugün orada azad Suriye ordusu altında yatan hatta El-Qaida üzvüleri Türkiye'nin öz məqamları buna da şahitlik ediblər ki, hatta onlar El-Qaida üzvü olublar. Onlar terörist değiller mi? Yani fakat ancak fakat YPG PYD'dir mi? Yani burada Türkiye'nin terörizmde olan tarifi aynen Avrupalıları ve Amerikanın tarifi esasındadır. Yani muhaliflerin terörist tanır, muvafıkların da terörist tanımır. Hala indi muvafiki terörist olsa da terörist tanımır, muhalifi terörist olmasa da onu terörist tanır. Yani necə Amerika, Amerika düşmənlərinin hamısını terörist tanır, Türkiyədə düşmən saydığın hamısını terörist tanır, saymadığında her kim de Türkiye ile düşman dost olsa, terörist olsa terörist tanımır. Bu çelişkili meseledir. Bu olmaz. Herhalde Türkiye'nin belə bir dağdağası var, belə bir nicarancılığı var ki, gələcəkdə Suriyədə xarici bölgəli qudrətlər, o cümlədən Türkiyənin müttəfiqi olan, ondan uzun müddət belə strateji əlaqəsi olan, orta doğunu yenidən dizayn eləyib, yeni orta doğu düzəldəndə cənab Erdoğan özün yeni orta doğunun eş başkanı, yəni Amerika ilə eş başkanı olduğu bir Amerika deyindi Suriyədə Kürtlərdən himayət eləyib, orada Ərağın quzeyindən Suriyanın quzeyindən qoşulacaq bir-birinə, orada Aradənizindən bir kanal açılacaq. Bunu Türkiyə bir xətər bilir. Ola bilər bir xətər olsun. Bunda söz yox. Yəni bölgədə əgər yenidən belə bir dövlət yarana xarici qüvvələr əsasında, indi bu Kürd ola, Ərəb ola, Türk ola, hər kim olsa, bu yeni bir İsrail deməkdir və bu bölgəyə təhlükədir. Bunda söhbət yox. Amma bunun yolu nədir? Türkiyə deyir ki, burada üçün bu yarana bilər, bu dövlət mənim sərhəddatıma xədşə varid eləyə bilər, təhdid eləyə bilər mənim sərhədlərimi gələcəkdə, ona görə indidən mən gedib onları söküb atmaq istəyirəm. Yaxşı, onun yolu budur ki, Suriyanın ərazi bütövlükü təmin olsun, Suriya dövləti öz torpağına məsuldur. Türkiyə dövləti, Suriya dövlətinə, Suriyada rəsmən Suriyada bir dövlət var, keçmişdə qardaş saydığı Əsəd orada hakimdir. Əsədi istəyənlər var, seçimlə də seçilib, gələcəkdə də ola bilər bir seçimlə bir başqası seçilsin. Hər halda Suriyanın bir rəsmi mərkəzi dövləti var. Bu dövlət Dəməşqdə müstəqərdir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında və dünyanın hər yerində rəsmiyyətə tanır. Bir Türkiyə dövləti onu zahirdə rəsmiyyə tanımır, vəli bazında da danışıqlar gedir. Hər halda Türkiyə Suriya dövləti ilə əməkdaşlıq eləməlidir. İndi Suriyanın içində Kürt var, Ələvi var, Sünni var, Hənəfi var, hər kim var, Suriya dövlətinə mərbuddur. Hələlik ki, Türkiyə dövlətinə bir zərər yetirmir. Bir halda ki, Türkiyə özü Suriyada, Suriyanın mərkəzi dövlətini yıxmaq üçün, orada qeyri-qanuni silahlanıb, orada xarici dövlətlərin köməyi ilə Suriya dövlətini yıxmaq üçün terrorizm qruplardan mütəşəkkil, indi Suriya azad ordusu yaradıb Türkiyə. Adın qoyub Suriyanın milli ordusu ya azad ordusu. Biri də soruşmalıdır ki, nədir olur Suriyanın milli ordusu Türkiyə MİT-inin, Türkiyə Təhlükəsizlik Təşkilatının əmri altında olur? Olar mı gəlir belə bir şey? Bir başqa dövlətin milli ordusu bir başqa dövlətin dəsturu altında, əmri altında, itaəti altında olar. Hər halda bu tərif, bu bir çəlişkili məsələdir. Bu olmaz ki, eyni halda ki, Türkiyə özü Suriyanı bölən qruplardan rəsmən himayət edir. Orada Edilibdə onları qəti altında saxlayıb. Bir tərəfdən Suriyanın torpaqlarının bir hissəsində orada Türkiyənin işğalı altındadır. Hər halda Türkiyə orada dəvət eləməyib Suriya dövləti Türkiyədən gəlsin. İndi də istəyir yenidən gələcəksin Suriyanın 30 kilometr dərinliğində, 900 kilometr, 930 kilometr uzunluğunda, yəni 3000 kilometr mürəbbə, kvadrat kilometr Suriya torpağını işğal eləsin. Qub, təbiidir ki, bunu heç dövlət razı olmaz, tələqə olubudur ki, İranda da istədi İrandan Suriya və Rusiyadan himayə eləsin. Nədir eləyə bilərlər bu dövlətlər, bu başqa dövlətin ərazisinin işğalına himayə etsinlər? Bu olmaz dostluğa, qardaşlığa, həmkarlığa deyil. O da şey, İranda da ali rəhbər, cənab Xameneyi, Erdoğan cənablarına xitabən dedi ki, Türkiyənin təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyü biz üçün eynən İran ərazi, İranın təhlükəsizliyi və İranın ərazi bütövlüyü kibidir. Biz o cür sanırıq və siz də Suriyanı o cür sanın. Yəni o dedi ki, xeyri yoxdur və təbiilik olmaz. Və eyni halda yadınızdan çıxarmayaq ki, Suriya, Türkiyə eyni halda müstəqillik, dostluq, qardaşlıq, bölgə qardaşlığı, müsəlmançılıqdan iddia edir. Vəli yadımızdan çıxmayıb ki, Türkiyə Suriya millətinin düşməni, Suriyanı bölmək üçün, Suriyanın mərkəzi dövlətini yıxmaq üçün Amerikadan və NATO üzvlərindən istədi ki, gəlsinlər və Suriyada onlar bir uçuğa uçuşa yasak bölge yaratsınlar, gelsinler orada Türkiye'den himayet etsinler, Türkiye Suriye arasında mısın, işgal altında mısın, bu düzgün değil, böyle bir söhbet ne diyorlar, iç taraflı gerek dedi, özüvenle mene layık görürsen veya seza görürsen, konşuva da onu görmelisin, ya konşuva seza bildiği, reva bildiği özüve reva bilesen. Eyni halda Türkiye təvəqqü budur ki, qonşuları onun ABD ilə, İngiltərə ilə, NATO ilə, İsrail ilə əməkdaşlığın, hətta təhlükəsizlik sayədə əsgəri əməkdaşlığı nadidə tutsunlar və onu nəzərdə almasınlar. Olmaz belə şey. Yəni, hər halda hər dövlətin bütün hərəkətlərin, o birisi dövlətlər nəzərdə almalıdır.
Evet.
Bəli, eyni halda Türkiyə bölgənin mühüm ölkələrindən biridir və Cənab Xameneyi ağa da buna çox gözəl işarə elədi. Də istədi ki, əməkdaşlıq olunsun və eyni halda memorandum imzalandı 25 illik strateji əməkdaşlıq və xeyirxahlıq gözü ilə baxılsa, yəqin ki, bu məsələlərin hamısı həll olar və xüsusən Türkiyənin dəğdəğəsi, Türkiyənin nicarancılığı bu iki gələcəkdə Suriyanın kuzeyinde ne ittifak düşebilir, onu tabii ki Suriye'nin merkezi devletine emektaşlığıyla daha rahat eleyebilir orada bərpa eləsin öz istediğin ve bu nicarancılık raf olsun keçmişte olduğu için.
Tahran Radyosu.
Şimdi sizce en önemli engel nedir bu arada? Yani Türkiye Suriye ile direkt irtibata geçip işbirliği çerçevesinde sizin de demin ifade etmiş olduğunuz terörle mücadele konusunda işbirliği içinde bir çaba göstermesinin önündeki engeller nelerdir? Acaba burada Amerika ve İsrail ile ilişkiler mi biraz yani sıkıntı oluşturuyor? Nasıl düşünüyorsunuz bu konuda?
Tabii ki bu iş başlananda, dediğim kimi işare eledim. Bu iş başlananda bu işi Amerika başladı. Amerika idi ki elan eledi istirəm mən. Ortadoğunu yeniden quran, yeniden dizayn eləyəm. Mənası nədir yeniden dizayn eləyəm? Yəni indiki ölkələrin hamısını pozam, yeniden bu ölkələri istədiyim kimi böləm və quram. Və başladı Libi dövlətin yıxdı. O tərəfdən Misirdə o qailə baş verdi, o tərəfdən Tunisdə baş verdi. Bu tərəfdən gəldi, Suriyada başlandı. Türkiyə bunu bilmirdi ki, Türkiyə deyilə bu planın içidir. Türkiyədə bu planın bir hissəsidir. Və Daiş yarandı. Təəssüf ki, o zaman Türkiyə bu məsələdən özün müstəsna bildi, özün Amerika ilə şərik bildi və dedi ki, mən eş başqanıyam bu işdə. Amerikalılar Türkiyəni yalladılar. Bu Amerika siyasətinə təəssüf ilə Cənab Erdoğan və Türkiyə dövləti uydu. Və bunun hasili bugünləri bölgədə bu böyük problem yaranıb, öz cümlədən Türkiyədə olan hadisə. Türkiyədən neçə milyon nəfər Suriyəli var. Yadımızdan çıxmayıb ki, Türkiyə o Suriyələrə, o qaçqınlara, o Suriyədən qaçqınlara çadırlar qurdu, getdi. O tərəfdən o Amerikalı aktyor xanımı gətirdi və apardı o çadırları görsətdi və orada kameraları qurdular, gəlin gəlin deydilər, ay bugün bir ailə gəldi, səhçi ailə gəldi. Yəni onlar Türkiyə gətirdi ora, Türkiyə dövləti gətirdi ora. Keçmişdə xub təbiyidir ki, Amerikanın və İsrailin bu barədə olan, İngiltərənin bu barədə olan totələrin Türkiyənin uyması səbəb oldu. Amma indi yox, indi Türkiyənin də ayağı çəkib bu maceraya və Türkiyədə bu məsələdə həm cavanlarının qanı gedir, həm malı gedir, orada Suriyada olan əskəri əməliyyatlar, hərəkətlər, onlar pul xərclənir, Türkiyə dövlətinin xərci gedir, millətin zibindən gedir. Bugün Türkiyədə olan çətinliklərin səbəbi nədir? Çətinliklərin səbəbi elə Suriyada olan xərclərdir, orada olan əməliyyatlardır, hər dönə bu uçaqlar iki uçay, hər dönə əməliyyat olur, bunun pulu hardan gedir? Bu dəyərmanın suyu hardan gəlir? Türkiyə xalqının zibindən gedir. Amma əsas məsələ budur ki, Türkiyə təəssüf ilə Türkiyədə daxili siyasət ilə xarici siyasət bir-birinə qarışıb və bir-birində təsir qoyulur. Yəni, hər kim ki Türkiyədə istir daxildə siyasət aparsın və siyasi bir fəaliyyətdə bulunsun, onlar çalışırlar ki, eyni halda bu məsələni xaricədə düzgünləyələr. xarici siyasətə də düşünürlər. Cənab-ı Erdoğanın bu iki Orta Doğu'nun eş başkanı olacağım. Cənab-ı Erdoğanın bu iki Şamda gidip mən orada əməmi məsidində namaz qılacağım. Və bu cür vədələri, belə bir royaları, bu cürləri onundan dönmək, qayıtmək Cənab-ı Erdoğan və AKP üçün çox çətin olub. Halbuki bu məsələdə eləyə bilər çox rahat qayda siyasətlərin islah eləyə və yenidən dostluq, qardaşlıq və Bodrumda xoş qarşıladığı Əsəd ailəsi həmin ailədir, Suriyədə də həmin dövlətdir, qardaş, dost, keçmişdə tarixi bir olan xalqlar sandığı və xitab etdiyi həmin dövlətdirlər. Eləyə bilərlər yenə qardaşlıqla, dostluq içində məsələni həll eləyə bilərlər. Yəni bu məsələdə biraz da bu ki, bu Türkiyə uydu Amerikanın siyasətinə,
evet.
Bunu boyun almaq gərəkir və bunu fikirləm ki, boyun alınmır. Eyni halda yox, gələcəkdə bilirik ki, Türkiyədə çox həssas bir seçki var.
Evet.
Və bu seçkidə belə nəzərə gəlir ki, Cənab Erdoğanın müxalifləri daha çox səs qazanır. Yəni, AKP öz səsin rəyin itirib xalq arasında və bu imkan vardı ki, gələn Cumhurbaşqanı başqa partiyadan ola, müxalif partiyadan ola. Belə bir şərait görsəndiyi üçün mən belə bu fikir deyəm ki, Cənab-ı Erdoğan, AKP və onun müttəhidləri çalışırlar ki, xarici bir aktiv əməliyyatla, bir siyasətla, bir məsələ ilə ölkədə yenidən bir olağüstü şərait göstərsinlər və xalqı hükumət dəyişikliyindən münsərif eləsinlər və belə göstərsinlər ki, hükumət dəyişikliyi belə bir şəraitdə səlah deyil və yenidən demək olar belə bir Suriyə məsələsinin AKP gələn seçkiyə məlzəmə kimi məncə faydalanır.
Evet. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Şerife.
Çok sağ olun, iyi yayınlar.
Çok sağ olun, hoşça kalın efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile yaptığımız röportajda İran'da, Tahran'da düzenlenen üçlü zirve ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınında seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur İslami Gazetesi'nde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere saldırı düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Risalet Gazetesi'nde İran'dan Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahrivançı'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahterevanci, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen silahlı çatışmalarda çocukların korunması ile ilgili toplantıda konuşma yaptı. Tahterevanci burada yaptığı konuşmada işgal rejimi İsrail'in Filistin'de çocuk haklarını sistematik bir şekilde ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirterek 2021'de Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin ve Gazze şeridinde 1208 Filistinli çocuğa karşı 2934 ciddi ihlal belgeledi dedi. Birleşmiş Milletler raporuna göre İsrail rejimi 2021 yılında 86 Filistinli çocuğu öldürdü ve 600 37 Filistinli çocuğu hapse attı diyen Tahterevanchi, Birleşmiş Milletler'in Filistin'de okullara yapılan 22 saldırıyı doğruladığını söyledi. Tahterevanchi, Siyonist işgal rejiminin çocuklara karşı işlediği suçtan dolayı hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Yemen'deki son durum hakkında İranlı diplomat, Tahran, Yemen'deki ateşkes anlaşmasını çocuklar başta olmak üzere insanların acılarına son vermek için destekliyor diye konuştu.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikasını sürdürmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'taki El-Fetih Koalisyonu'nun başkanı Hadi El-Amiri, bu ülkenin Siyonist kampının bir parçası olmayacağını kaydederek, Filistin davası her Irak vatandaşının vicdanında canlı kalacaktır dedi. El-Malume'nin bildirdiğine göre El-Fetih Koalisyonu'nun başkanı Hadi El-Amiri, Necef-i Eşref kentinde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Irak'ın bölgedeki Siyonist kampın bir parçası olmasına izin vermeyeceğiz. Dürüst ve sadık Iraklıların çabalarıyla Siyonist rejimin bölgedeki çıkarları gerçekleşmeyecektir. Filistin davası her Iraklının vicdanında canlı ve dinamik kalacaktır. Amiri ayrıca Irak'ta Cumhurbaşkanı ve bakanların seçiminin ve Irak hükümetinin kurulmasının hızlandırılması çağrısında bulunarak şunları söyledi. Bizim acil talebimiz istikrarı tesis etmek ve çatışma ve ayaklanmayı önlemektir.
Hemşeri gazetesinde Putin'in İran ziyaretinin Pakistan medyasında yansımasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Pakistan Express Tribune gazetesi Rusya Devlet Başkanı'nın İran ziyaretini çok önemli bulduğunu ve iki ülkenin Amerikan hegemonyasını ortadan kaldırmak için hareket ettiğini belirtti. İslamabad'da yayınlanan İngilizce Express Tribune gazetesi çarşamba günkü başyazısında şunları yazdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son Çin ziyaretinin ardından İran'a yaptığı ziyaret çok önemli kabul ediliyor ve Rusların komşularına karşı esnekliğini gösteriyor. Yazıda İran'ın Amerika yaptırımlarına karşı direnişine ve Washington'un politikalarına karşı Tahran-Moskova uyumuna atıfta bulunarak İran ve Rusya Amerika'nın hegemonyasına direnmeye ve kesintisiz petrol arzını garanti altına almak için daha fazla önlem almaya kararlıdır ifadesine yer verildi. Express Tribune şunları yazdı. Ukrayna'daki savaş enerji ve gıda fiyatları alanında zorluklar yarattı ve Moskova'yı kritik bir kavşağa soktu. Bu nedenle Moskova bir süper güç olarak müttefiklerine güvenlik konusunda güvence vermeye çalışıyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şia tarihinin büyük alimleri.
Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün Şia dünyasının büyük din alimlerinden Şeyh Hasan Ali Nuhadeki hakkında konuşacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizi Kehf suresinin 110. ayetiyle başlattık ve sizlerle hayatı boyunca Allah'a kavuşma şevki ile yanıp tutuşan ve bu yolda çalışan bir alim ile tanıştırmak istiyoruz. Hicri Kameri 13. asırda İsfahan kentinde çok dindar olan ve genelde büyük arifler ve din alimleri ile muaşeret eden Molla Ali Ekber Miktadi adında biri yaşıyordu. Kendisi büyük arif Hac Muhammed Sadık Tahdi Puladi'nin izleyenlerindendi. Molla Ali Ekber pazartesi ve cuma geceleri kendi muradı olan Muhammed Sadık Tahdi Puladi'nin yanına giderek onunla beraber ibadet ve riyazetle meşgul olurdu. Kendisi ticaretten ve çalışmasından kazandığı paraların yarısını Hacı Muhammed Sadık'a verir ve onunla birlikte yoksullar ve muhtaçlara yardımda bulunurlardı. Molla Ali Ekber seyitlere özen saygı duyar ve Hazreti Zehra Selamullah Ali Han'ın torunlarına çok hizmet ederdi. Uzun süre Allah'ın kendisine bir erkek evlat vermesini istiyor. Bunun için Masum Ehl-i Beyt imamlarına tevessül ediyordu. Ta ki Yüce Allah sonunda onun dualarını kabul etti ve ona Hasan Ali adında bir erkek evlat verdi. Hasan Ali çocukluk yaşından itibaren, sabahın erken saatlerinden itibaren babasıyla birlikte duaya kalkar, geceleri de onunla birlikte ibadet için uyumazdı. Sadece 7 yaşındayken Muhammed Sadık Tahdi Puladi onu öğrenci olarak kabul etti. Bu mektepte verilen dersler diğer mekteplerin derslerinden farklıydı. Hasan Ali, erdemlik aşamalarını fıkıh, usul, kelam, felsefe ile başlamadı. İlim ve bilginin yanı sıra en baştan itibaren tehsip nefse başladı. Arif hocasının gözetiminde teheccüd ve ibadetle meşgul oldu.
Tahran Radyosu.
Hem de Arap edebiyatı, fıkıh, usul, mantık ve felsefeyi Mirza Cihangir Han Kaşkvahi gibi İsfahan'ın büyük hocaları yanında öğrendi. Hasan Ali 11 yaşına geldiğinde Arif hocası Muhammed Sadık Tahdi Puladi vefat etti. Böylece Hasan Ali'nin yolculukları başladı. Meşhed, Necef, İsfahan ve Şiraz'a yaptığı çok sayıdaki ziyaretlerinde bilgisini zenginleştirmeye çalıştı. Hasan Ali'ye göre herhangi bir ilim dalında cehalet kötüdür, tevhid velayet ve şeriat ahkamını öğrenmenin ardından diğer ilim dallarında da öğrenim alınması gerekir. Bu yüzden Şiraz kentinde tıp öğrenmeye başladı ve bitkisel ilaçların sırrını İbn-i Sina'nın Kanun kitabından öğrendi. Şeyh Hasan Ali İsfahani ömrünün son yıllarını Meşhed'e yakın Nohodek adındaki bir köyde geçirdiği için Şeyh Hasan Ali Nohodeki olarak tanınıyor. Hasan Ali tüm yolculuk ve öğrencilik yıllarındaki ibadetleri teheccüd ve geceleri ibadetle sabahlamalara devam etti. 15 yaşından itibaren tüm mübarek 3 ayları Recep, Şaban ve Ramazan aylarında oruç tutar, hatta 7 yaşından hayatının sonuna kadar tüm cuma gecelerini ibadet ve namazla geçirirdi. İrfan yolunda masum Ehl-i Beyt imamlarının yolunu izledi. Tüm benliği velayet aşkıyla doluydu ve dudaklarında her zaman İmam Ali aleyhisselamın adı vardı. Şeyh Hasan Ali Nohodeki irfan yöntemi hakkında yaptığı açıklamada diğer irfan ekolleri veya sufilik yöntemlerinin tersine şer'i ahkama daha az ilgi gösterdiğini, hatta bazen de İslam ahkamını görmezden geldiğini belirterek İslam dinindeki uygulamalı ahkamına önem vermenin daha önemli olduğunu belirtiyordu. Şeyh Hasan Ali namaza büyük önem verirdi ve tüm çaba ve dikkatin namaza verilmesini tavsiye ederdi. İrfan yolunda 3 ilkeye dikkat edilmesini tavsiye ederdi sürekli. Teheccüd, helal lokma ve namaza ilgi. Özellikle namazın erken kılınması ve kılarken kalpteki huzur. Şeyh Nohodeki'ye göre hakikat ancak İslam şeriatı ve masum imamların yolunu izlemekle keşfedilebilirdi. Teheccüd sürekli ve saf ibadet Yüce Allah'ın Hasan Ali'ye bazı keramet bahşetmesine neden olmuştu. Şeyh Nohodeki'nin çok tanınmasının başlıca sebeplerinden biri de halkın çeşitli kesimlerinin direkt olarak gördüğü bu kerametlerdi. Ayetullah Mereşi Necef'i kaleme aldı. El Muselselat Fil Ecazar kitabında Hasan Ali Nohodeki'yi kastederek bu konuda şöyle yazıyor. Halk arasında duası çok kabul edilen biri olarak bilinirdi ve birçok hasta ve haceti olan ona sığınırdı. Böylece onlar da dua eder veya onlar için dua yazar ve bu şekilde hastalara şifa verir veya sorunlarını çözerdi. Fakat buna rağmen çok mütevazi ve alçak gönüllüydü. Hiçbir iddiası yoktu. Sadece Allah'ı göz önünde bulunduran ve dünyevi işlerden uzak olan zahitlerin en bariz örneğiydi. O büyük arifin kerameti hem nitelik hem nicelik açısından dikkate değerdir. Tüm büyükler, alimler, hocalar ve öğrenciler, hükümranlar ve yetkililer ve halkın tümü özellikle de seyyidleri kapsardı. Hasan Ali'nin evinin kapısı asla hastalara, sorunu olanlar ve yoksullara kapalı değildi. Ve halkın vakitli vakitsiz kendi sorunları için kapısını çaldıklarından öfkelenmez ve sinirlenmezdi. Hatta Müslüman olmayanlar bile onun ilgisinden nasipsiz kalmıyor ve sorunlarını çözmek için ona başvuruyorlardı. Yakınları ve arkadaşlarını halka hizmete davet eder ve sorunlarının çözülmesi için yoksullara sadaka vermeyi veya bir adakta bulunmayı tavsiye ederdi. Eğer birileri kendisinden tavsiye isteseydi, Hazreti İsa aleyhisselamın hayatından hikayeler anlatır veya Hazreti Ali aleyhisselamın vasiyeti ve veciz sözlerinden söyler ve onları halka hizmete tavsiye ederdi. Şeyh Hasan Ali Nuhadeki mükemmel bir arif olarak her zaman zühd içinde yaşadı ve dünya ve dünyevi şeylerden yüz çevirdi. Her zaman dünyayı seven ve dünyevi olaylara gönül bağlayanları, dini kendi dünyevi iftiharlar kazanmak için bir araç olarak kullanan alimlerden yakınır ve kendi yolu ve yönteminin onlardan ayrı olduğunu belirtirdi. Bu büyük arif her zaman öğrencilerini geliştirmek ve hidayet etmek için bazı tavsiyelerde bulunurdu. Burada sizlere bu tavsiyelerden bazılarını aktarmak istiyoruz. Elinizden geldiği kadar ilk vakitte namaz kılın ve kalben huzur içinde namaz kılın ve seher vakti namazda anlamını düşünerek Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet tilavet edin. İki konu çok önemlidir. Biri helal yemek, diğeri namaza özen göstermek ve ıslah etmek. Eğer bu ikisi doğru ise gerisi de doğru olur. Kalbinizi seher vakti ya hayyi ya kayyum zikriyle ıslah edin ve her gün az da olsa sadaka verin. Gün doğuşu arasındaki zamanı dörde ayırın. Birini Allah'ı zikir ve tesbih etmek, diğerini dua etmek, üçüncüsünü Kur'an kıraat etmek ve sonunda da gün boyunca yaptıklarınızı düşünmek. Eğer itaatte bulunduysanız şükredin. Ve eğer Allah göstermesin bir günahta bulunduysanız hemen istiğfar edin. Furkan suresinin son ayetleri konusunda düşünün ve Allah'ın kendi kullarını nasıl ve hangi sıfatlarla anlattığını görün. Asla Resulullah ve masum imamların takvaya uyma tavsiyelerini unutmayın. Şeyh Hasan Ali Nuhadeki salih amellerde bulunmak ve yüksek irfani makamlara ulaşmaya çalışmak ve halka hizmetle geçirdiği ömrünün sonunda çocukken arzuladığı emeline ulaştı ve Hicri Gameri 1361 yılı Şaban ayında dünyadan ayrılarak Hakk'a yürüdü. Pak naaşı binlerce kişinin elleri üzerinde Samerkand köyüne kadar taşındı ve vasiyeti gereği akan suda gusül verildi. Ardından büyük matem grupları eşliğinde İmam Rıza Aleyhisselam'ın mutahhar türbesine kadar taşındı ve atik avlusunda Abbasi Eyvanı kenarında toprağa verildi. Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimleri adlı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde sizleri büyük arif ve Şeyh Hasan Ali Nuhadeki'nin hayatı ile kısaca tanıştırmaya çalıştık. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edememiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri dünyanın en büyük kapalı gölüyle tanıştıracağız.
İran'ın kuzeyinde dünyanın en büyük kapalı gölü olan geniş bir alan bulunuyor. Bu göl sahip olduğu olumlu çevre şartları ile güney sahillerinde çok güzel manzaraları ve turistik cazibelere sahiptir. Kumsalları ve eşsiz manzaraları ile İran'ın en büyük turistik merkezlerinden biri olan burası Hazar Denizi'nden başka bir yer değildir.
Hazar Denizi dünyanın en büyük kapalı alan gölüdür. Fakat dünyanın en büyük gölü olması nedeniyle ona deniz denir. İran'ın kuzeyinde bulunan Hazar Denizi, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile komşudur. Alanı 436 bin kilometre kare olan Hazar Denizi ise 1200 kilometre uzunluğu ve 220 ila 550 metre arasında değişen eni vardır ve su hacmi ise en az 77 bin kilometre küptür.
Kuzey kesiminde derinliği 10 ila 12 metre olan Hazar Denizi'nin derinliği orta kesimlerinde 770 metreye kadar ulaşıyor ve güneyinde ise bu derinlik 1000 metreye kadar ulaşıyor. Hazar Denizi suyunun 3'te 2'si güney kesimlerinde yani İran'a yakın bölgelerde ve diğer 3'te 1'i de orta bölgelerde ve yaklaşık %0.1'i de kuzey tarafında bulunuyor.
Hazar Denizi Tetis Okyanusu'nun kalıntılarından biridir. Alp Sıra Dağları'nın şekillenmesiyle Tetis Okyanusu iki ayrı havzaya bölündü. Güney Havza, Atlas Okyanusu ile bağlantıda olan Akdeniz'i oluşturdu. Kuzey Havzası da Doğu, Orta ve Batı'dan oluşan Paratetis olarak biliniyor. Doğu kesimi Hazar Denizi, Karadeniz, Aral Denizi, Kafkasya bölgesi ve Türkmenistan Cumhuriyeti'nde Krime'de oluşuyor. Hazar Denizi, Miyosen döneminin sonlarına kadar Karadeniz ile bağlıymış fakat Alt Pliyosen döneminde ise Alpin orojenize çalışmaları sonucu Kafkasların ortaya çıkması ile Hazar Denizi ve Azak ile Karadeniz arasındaki bağlantı kesildi. İşte böylece bu dönemden itibaren Hazar Denizi'nin bağımsız bir göl olarak jeolojik, biyolojik ve hidrolojik tarihi başladı.
Diğer coğrafi fenomenlerde olduğu gibi Hazar Denizi için farklı dillerde farklı isimler takıldı. Eski zamanlarda bu deniz kıyısında yaşayan kavimlerin adı ile anıldı. Hazar Denizi'nin kuzeybatısında ve Hazar Denizi ile Karadeniz arasında yaşayan Yahudi kavmin adıdır. Kafkasların kuzeyinde Derbent veya Babul Ebvab kentin büyük surları Sasaniler döneminde Hazar kavminin saldırılarını engellemek için yapıldı. Bu surların kalıntıları hala bölgede bulunuyor. 2001 yılından itibaren bu denizin resmi adı İran'ın resmi mektuplarında Hazar Denizi ve İngilizce resmi mektuplarda Kaspiyan olarak geçiyor. Kaspiyan adı da Türkçe Kazvinler olarak bilinen Kaspiyan kavminin adından alınmıştır. Kazvinler kavmi milattan 2000 yıl önce Sasaniler dönemine kadar Hazar Denizi bölgesinde yaşayan beyaz tenli kavimdi.
Hazar Denizi'nin suyu yaklaşık 130 nehirden sağlanıyor. Rusya'da Volga Nehri bu konuda en büyük paya sahiptir. İran'dan bu denize akan en önemli nehirler ise Sefid Rud, Atrak ve Haraz'dır. Bu deniz ayrıca dünyanın en pahalı balıklarının yaşam alanıdır. Denizin güney kesimi ve denize akan nehirler yani İran'a ait sahillerde 78 balık türü ve alt türleri yaşıyor. Bu deniz dünyanın en iyi havyar balığının yaşamı ve büyümesi için en uygun su ekosistemlerinden birine sahiptir. Dünyada havyar balığı avcılığının %90'ı bu denizde yapılıyor.
Tahran Radyosu.
Hazar Denizi ve akan nehirlerine ilaveten dünyanın ender hayvan türlerinden biri burada yaşıyor. Tüm Hazar Denizi alanı fok balıklarının yaşadığı alandır ve onlar hayatlarının üç evresi olan çiftleşme ve üreme, kıl dökme ve beslenmeyi de bu deniz alanında geçiriyorlar. Yaklaşık bir veya iki ay süren ilk iki evreyi Rusya ve Kazakistan'ın kalın buz tabakalı sahillerinde geçiriyorlar ve beslenmek için bahar, yaz ve sonbahar aylarını Hazar Denizi'nin daha derin ve ılımlı sularının olduğu güney kesiminde yani İran sahillerine gidiyorlar. Yani tirsi balıklarının en yoğun ve kalabalık sürülerine bulunduğu bölgeyi.
Hazar Denizi'nin en ilginç bir diğer yanı tek adası olan Aşurade Adası'dır. Geçtiğimiz yüzyıllarda ada, ana kara kütlesi olan Miyankale Yarımadası'ndan, insanlar tarafından yapılan çalışmalar ve faaliyetler ile kazılan kanallar nedeniyle ayrılmıştır. Aşurade 1975 yılında dünyadaki ilk biyosfer bölgelerinden biri olarak kabul edilerek kayıtlara alındı. Aynı zamanda Uluslararası Ramsar Konvansiyonu gereğince dünyanın en önemli sulak alanları arasında yer aldı. Bölgenin üçüncü önemli yanı ise yaban hayatı koruma altına alınan bölgeler arasına alınmasıdır. Zira yılın tüm döneminde çeşitli göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Aşurade Adası'nın bir diğer önemli tarafı da Hazar Denizi'nde avlanan havyar balıklarının %40'ının bu adanın yakınlarına avlanmasıdır.
İran'ın kuzeyinde yer alan Hazar Denizi kıyılarında tüm özellikler ve ayrıca elverişli çevre koşullarının varlığı ve de çok güzel doğal ve turistik manzaraların bulunması bu denizin Gülistan, Mazenderan ve özellikle Gilan'ın Hazar Denizi'ne olan yaklaşık 700 kilometrelik sahilinin en büyük turistik merkezlerinden biri haline gelmesine sebep olmuştur. Bu sahiller elverişli hava ve uygun ortam özellikle de yaz aylarında uygun hava sıcaklığı, güneşli günlerin süresi, deniz suyu sıcaklığı, uygun nem oranı, ormandaki bitki örtüsü ve ayrıca kalabalık kentlere ulaşım kolaylığı, turistik konaklama ve hizmet merkezleriyle eğlence mekanlarının bol olması bölgeye özellikle de yaz aylarında turistlerin en uğrak yerlerinden biri haline getirmiştir. Öyle ki yılda Hazar Denizi kıyısı yaklaşık 25 milyon turisti ağırlıyor.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsvide.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.